Ayrım 30.
Böyle olduğunu sanmıyorum. Vivacissimamente. Birini gördüm, o da beni gördü ama hala doğru görmedi. Malina. Ne tuhaf bir çaba. Üstelik doğru görülmek istiyorsun, öyle mi? Yoksa dostların tarafından da mı doğru görülmek istiyorsun? Ben. Presto agitato. Kim inanmıştır böyle bir şeye? İnsanın dostları yoktur. Belki geçici olarak, belki bir an için, evet. Con fuoco. Ama insanın düşmanları vardır. Malina. Belki o da yoktur. Belki o kadarı bile. Ben. Tempo. Vardır. Biliyorum olduğunu. Malina. Ama bu düşmanın senin gözünün önündedir anlamına gelmez. Ben. Öyle olsaydı düşmanım sen olurdun ama değilsin. Malina. Artık çarpışmayı bırakmalısın. Neyle savaşacaksın ki? Şimdi yapmam gereken ne ileri ne de geri gitmek. Tersine başka türlü savaşmayı öğrenmek. Bu uygulamana izin verilen tek savaşma biçimidir. Ben. Ama ben nasıl olacağını zaten biliyorum. Sonunda karşı saldırıya geçeceğim. Çünkü yer kazanıyorum. Bu yıllar boyunca çok yer kazandım. Malina. Ve bu hoşuna gidiyor, öyle mi? Ben. Consordina. Ne dedin? Malina. Hep sorulara sığınmak çok zarif bir yol. Yerinde kalmalısın. Bu senin yerin olmalı. Ne ileriye ne de geriye gitmelisin. O zaman bu yerde, ait olduğun tek yerde zafere ulaşırsın. Ben, Combrio, zafere ulaşmak. İnsanı zafere ulaştırabilecek olan simge yitirildikten sonra kim söz edebilir zaferden? Malina, ama yine de yapılması gereken tek şey var. Zafere ulaşmak. Bunu tek bir hüner göstermene ve kaba güce başvurmana gerek kalmadan başaracaksın. Ama zafere kendi beninle değil. Ben, Allegro, fakat görüyor musun? Malina, bunu kendi beninle yapmayacaksın. Ben, Forte, peki benimin ötekilerden kötü olan yanı nedir? Malina, hiçbir şey, her şey. Çünkü sen ancak boşuna olanı yapabilirsin. Affedilemeyecek olan da bu. Ben, piyano. Affedilemeyecek bir şey olsa bile ben kendimi hep dağıtmak, yanıltmak, yitirmek istiyorum. Malina, senin ne istediğin artık önemli değil. Doğru olan yerde artık sana düşen istemek değil. Orada o denli sen olacaksın ki kendi beninden vazgeçebileceksin. Burası dünyanın bir insandan iyileşip sağlığına kavuştuğu ilk yer olacak. Ben. İşe buradan mı başlayayım? Malina. Her şeye başlamıştın. O nedenle buna da başlamak zorundasın ve her şeyi de bitireceksin. Ben. Demek hala söyleyebiliyorsun bu beni. Hala düşünüyor musun onu? Tart bir kez. Ben. Tempo giusto. Ama ben onu daha yeni sevmeye başladım. Malina, peki onu ne kadar sevebileceğini düşünüyorsun? Ben, appassionato e con molto sentimento. Çok, pek çok. Onu en yakınım kadar seni sevdiğim kadar seveceğim. Bugün Macar sokağından geçiyorum ve taşınma işini düşünüyorum. Hale Genstadt'ta bir ev boşalıyormuş. Birileri, arkadaşlarımızın arkadaşları olan birileri çıkıyorlarmış ancak ev pek büyük değil ve bunu Malina'ya nasıl kabul ettireceğimi bilemiyorum. Bir ara ona kitaplarının çokluğu yüzünden daha büyük bir evi benimsetmeye çalışmıştım. Ama Malina 3. bölgede asla ayrılmayacaktır. Gözlerden birinin ucunda tek bir gözyaşı damlası beliriyor ama yuvarlanmıyor, soğuk havada kristalize oluyor, giderek büyüyor, ikinci bir dev küreye dönüşüyor, dünya ile birlikte dönmek istemeyen fakat kendini dünyadan koparıp sonsuz uzaya atılan bir küre. Ivan artık Ivan değil. Bir klinikte çalışan biri gibi canlandırıyorum onu gözümde. Bir röntgen filmini inceliyor, iskeletini görüyorum. Akciğerlerinde sigaradan oluşma lekeleri görüyorum. Ama kendisini artık görmüyorum. Ivan'ı bana kim geri verecek? Ansızın beni kendisine neden böyle baktırıyor? O hesabı isterken masanın üstüne düşmek istiyorum. Ya da masanın altına düşmek ve masa örtüsünü de kendimle birlikte masanın üstündeki tüm tabaklarla, kadehlerle, çatallar ve bıçaklarla ve batıl inançlarım olmasına karşın tuzla birlikte aşağı çekmek istiyorum. Bana böyle yapma diyeceğim, bana böyle yapma, yoksa ben ölürüm. Dün Adem Bar'da dansa gittim. İvan beni dinliyor ama gerçekten beni dinliyor mu? Oysa dansa gitmiş olduğumu söylediğimi duyması gerek. Dansa gittim, istediğim bir şeyleri yıkmaktı. Çünkü sonunda itici bir gençle dans ettim. İvan'a asla bakmadığım gibi baktım ona. Bu arada o da giderek daha çılgınca ve belirgin hareketlerle dans ediyor, ellerini çırpıyor ya da parmaklarını şaklatıyordu. İvan'a şöyle diyorum. Korkunç yorgunum. Çok geç yattım, artık bu kadarına dayanamıyorum. Ama İvan beni dinliyor mu? İvan birbirimizi çoktandır görmemiş olduğumuz için öylesine soruyor onlarla Burg sinemasına gider miyim diye. Walt Disney'in Mickey Mouse'u oynuyormuş. Ne yazık ki zamanım yok çünkü çocukları şimdi artık bir daha görmek istemiyorum. Özellikle çocukları görmek istemiyorum. İvan'ı her zaman görebilirim ama benden alacağı çocukları hayır. Bella ve Andreas'ı artık göremem. Akıl dişlerini tek başlarına çıkarsınlar. Onları çektirdiklerinde ben artık yanlarında olmayacağım. Malina içimde fısıldıyor. Öldür onları, öldür onları. Ama içimden daha yüksek bir fısıltı duyuluyor. İvan ve çocukları asla, onlar birbirlerine aitler, ben onları öldüremem. Zamanı gelmesi gerektiği biçimde geldiğinde o zaman İvan bir başkasına dokunduğu takdirde artık İvan olmayacak. Ben hiç olmazsa kimseye dokunmadım. Ben. İvan. İvan. Hesap lütfen. Bir yanlışlık olmalı. Karşımdaki gerçekten İvan ama ben bakışlarımı hep onun yanından geçirip masa örtüsüne, tuzluğa yöneltiyorum. Çatallara dikiyorum. Gözlerimi kendi ellerimle oyabilirdim. İvan'ın omuzlarının üstünden pencereden dışarı bakıyorum ve ona üstün körü yanıtlar veriyorum. İvan şöyle diyor. Yüzün adam akıllısı olmuş. Hasta mısın? Yalnızca biraz geceden kalmayayım. Tatil yapmam gerekir. Arkadaşlarım Kitzbühel'e gidiyorlar. Alexander'la Martin de San Anton'a gidiyorlar. Aksi takdirde kendime gelemeyeceğim. Kışlar giderek uzamakta. Kim sağ kalabilir bu kışların ardından? Demek İvan sorunun gerçekten kışı olduğunu düşünüyor. Çünkü bana hemen yolculuğa çıkmamı öğütlüyor. Artık ona bakmıyorum. Başka bir şey görüyorum. İvan'ın yanında bir gölge var. İvan gülüyor ve bir gölgeyle konuşuyor. Şimdi çok daha neşeli, daha rahat. Bu denli ürkütücü bir rahatlığa benimken hiç erişmemişti ve ben Martin ya da Fritz'in kesin gideceğini ama benim daha yapacak çok işim olduğunu söylüyorum. Hayır, henüz bilmiyorum. Telefonlaşırız nasılsa. Acaba eskiden durumun böyle olmadığını İvan da düşünüyor mu? Yoksa eskinin bugünden farklı olduğunu yalnızca ben mi sanmaktayım? Gırtlağımda çılgınca bir kahkaha takılı ama bir başladığım takdirde artık gülmemi asla kesemeyeceğimden korktuğumdan hiçbir şey söylemiyorum ve giderek içime kapanıyorum. Kahveden sonra artık hiç konuşmuyorum, sigara içiyorum. İvan, bugün pek tatsızsın. Soruyorum. Öyle mi? Peki ben hep böyle miydim? Apartmanın kapısı önünde bir an duraklayıp arabada kalıyorum ve zaman zaman telefonlaşmamızı öneriyorum. İvan karşı çıkmıyor. Sen delirmişsin. Ne biçim konuşuyorsun? Ne demek zaman zaman? Demiyor. Zaman zaman telefonlaşacağımızı daha şimdiden doğal buluyor. Derhal inmediğim takdirde ama iniyorum. Önerimi kabul edecek ama şimdi kapıyı çarpıyorum ve sesleniyorum. Bugünlerde çok fazla işim var. Ondan sonra hiç uyumuyorum. Ancak sabahın geç saatlerinde uyuyabiliyorum. Sorularla dolu bir gece ormanında kim uyumak ister ki? Gecenin içinde uyanık yatıyorum ve düşünüyorum. Ellerimi başımın altında kavuşturmuşum. Ne kadar mutluydum. Ne kadar mutlu ve kendi kendime söz vermiştim. Asla yakınmayacaktım. Kimseyi suçlamayacaktım. Yeter ki bir kez olsun mutlu olabileyim. Ama şimdi bu mutluluğu uzatmak istiyorum. Bunu yaşamış olan herkes gibi. Zamanını artık doldurmuş, veda eden bu mutluluğu uzatmak istiyorum. Ben artık mutlu değilim. Ruhun güzel sabahıdır hiçbir zaman gelmeyen. Ne var ki bu, hiçbir zaman benim yarınım değildi. Benim ruhumun bürodan sonra saat 6 ile 7 arasındaki bekleyişimin, gece yarısından sonraya değin bir telefonun önündeki bekleyişimin güzel bugünüydü ve bugün geçmiş olmamalı. Bugün gerçek olmamalı. Malina başını odaya uzatıp bana bakıyor. Uyanık mısın hala? Tesadüfen uyanığım, bir şey düşünmek zorundayım. Korkunç bir şey. Malina şöyle diyor. Öyle mi? Peki neden korkunç? Ben. Con fuoco. Korkunç bir şey. Tek bir sözcüğe sığdırılamayacak bir korkunçluk. Çok korkunç. Malina. Seni uyanık tutan bu mu yalnızca? Öldür onu. Öldür onu. Ben. Sotto voce. Evet, hepsi bu. Malina. Peki ne yapacaksın? Ben. Forte, forte, fortissimo. Hiçbir şey. Sabahın erken saatlerinde sallanan koltuğa yığılmışım, üstünde bir çatlak belirmiş olan duvara bakıyorum sürekli olarak. Eski bir çatlak olmalı. Şimdi ben baktıkça hafiften genişliyor. Vakit artık zaman zaman telefon edebileceğim kadar geç. Ahizeyi kaldırıyorum ve şöyle demek istiyorum. Yattın mı? Ama tam zamanında aklıma geliyor. Aslında kalktın mı diye sormam gerekir. Fakat bugün günaydın demek çok zor benim için. Ve ahizeyi yavaşça yerine bırakıyorum. Koku bütün yüzüm boyunca o denli belirgin ki şimdi Ivan'ın kolunun altına gömülü olduğumu düşünüyorum. Benim için adı tarçın kokusu olan, soluk alabilmem için varlığı kesinlikle gerekli tek koku olması nedeniyle uykulu olmama karşım beni uyanık tutabilmiş kokuya gömülüyüm. Duvar direniyor, yenilmek istemiyor ama ben şu çatlağın olduğu yerden duvarın açılmasını zorla sağlayacağım. Eğer Ivan şimdi hemen telefon etmezse, artık hiç telefon etmezse, ancak pazartesi günü ederse, o zaman ne yaparım ben? Güneşi ve öteki yıldızları harekete geçiren bir formül olmadı. Ivan daha yakında olduğu sürece onları yalnız kendim için değil, yalnızca onun içinde değil ama ötekiler içinde ve anlatmak zorundayım, anlatacağım, pek yakında beni anılarımda tedirgin edecek hiçbir şey kalmayacak. Yalnız Ivan'ın benimle olan hikayesi bizim bir hikayemiz olmadığı için asla anlatılmayacak. Bu nedenle 99 kez aşk diye bir şey olmayacak. Avusturya-Macaristan yatak odalarından gelme sansasyonel haberlere de rastlanmayacak. Şimdi evden çıkmadan önce son derece sakin kahvaltısını eden Malina'yı anlamıyorum. Biz birbirimizi hiçbir zaman anlamayacağız. İkimiz gündüz ve gece gibiyiz. Malina fısıltı halindeki ısrarlı konuşmaları, suskunluğu rahat bir ifadeyle yönelttiği sorularıyla insanlıktan uzak. Çünkü Ivan benim ona ait olduğum gibi bana ait olmayacaksa eğer, o zaman günün birinde normal bir yaşamda var olacak ve bundan ötürü o da normale dönüşecek. Kimse onun için şenlikler düzenlemeyecek ama belki de Ivan'ın tek istediği, sürdürdüğü yalın yaşamı ve ben dilsiz bakışlarımla, açık seçik olan ayak uyduramayışımla, kırık dökük sözcüklerden oluşma itiraflarımla bir avuç yaşamı onun için güçleştirdim. Ivan gülerek ama yalnızca bir kez şöyle diyor. Beni yerleştirdiğin yerde soluk alamam. Lütfen o denli yükseklere koyma beni. Kimseyi havanın inceldiği yerlere taşıma. Benden sana bir öğüt olsun bu. Sonrası için bundan ders al. Şöyle demedim. Ama senden sonra kimi yücelteceğim ki? Herhalde senden sonra benim... Düşünmüyorsundur. Ben hala her şeyi senin için öğrenmeyi yeğliyorum. Başka hiç kimse için değil. Malina ve ben gebaürlere davetliyiz ama salonda duran, içki içen ve ateşli konuşmalar yapan ötekilerle konuşmuyoruz artık. Onun yerine kendimizi ansızın Bernstein konser piyanosunun, Barbara'nın biz olmadığımız zaman çalıştığı piyanonun durduğu odada yalnız başımıza buluyoruz. Birbirimizle gerçek anlamda konuşmaya başlamadan önce Malina'nın ilk kez benim için çalmış olduğu parçayı anımsıyorum ve ondan bir kez daha çalmasını istemeyi düşünüyorum. Fakat sonra piyanoya kendim gidiyorum ve ayakta beceriksiz dokunuşlarla birkaç tonu çıkarmaya çalışıyorum. Malina kıpırdamıyor. En azından görünüşte resimlere bakarmış gibi yapıyor. Barbara'nın büyükannesini betimlediği söylenen Kokoşka'nın yaptığı bir portre, Svoboda'nın birkaç kara kalem resmi, Van Schura'nın elinden çıkma ve Malina'nın çoktandır bildiği iki küçük heykel. Sonunda Malina yine de bana dönüyor, yanıma geliyor, beni itip tabureye oturuyor. Tıpkı o zaman olduğu gibi yine arkasına geçiyorum. Malina gerçekten çalıyor ve yalnızca benim duyabileceğim şekilde yarı konuşuyor, yarı şarkı söylüyor. Uçtu gitti sıkıntım, mutlu diyarları düşlerim, masallardan kalma o eski güzel koku. Toplantıdan çabuk ayrıldık. Eve yürüyerek dönüyoruz ve kara renkli dev kelebeklerin uçuştuğu, hastalıklı görünüşlü ayın ışığında seslerin çok daha fazla duyulduğu kent parkından bile geçiyoruz. Parkta yine insanın ancak gözleriyle içebildiği şarap, kayık görevini yapan nilüferler, yine bir yurtsama ve bir parodi, bir alçaklık ve yuvaya düşten önceki serenat. Sabahki uzun ve sıcak banyodan sonra dolaplarımın boşalmış olduğunu görüyorum. Konsolda da yalnız birkaç külotlu çorapla bir sütyen var. Bir askıda tek başına bir elbise asılı, Malina'nın bana son armağan ettiği ve hiç giymediğim elbise bu. Üst kısmında renkli, enine çizgilerin bulunduğu siyah bir elbise. Konsolda plastik bir torba içerisinde bir başka siyah elbise daha duruyor. Bunun yukarı kısmı siyah, aşağısında renkli dikine çizgiler var. Ivan beni ilk kez gördüğünde üstümde olan eski bir elbise. Bu elbiseyi bir daha hiç giymedim ve kutsal bir eşya gibi sakladım. Peki ne oldu bu evin içinde? Lina tüm elbiselerimi ve çamaşırlarımı ne yaptı? Yıkamaya ya da temizlemeye verilecek bu kadar çok şey yoktu. Elimde elbiseyle düşünceli düşünceli geziniyorum ve çok üşüyorum. Malina evden çıkmazdan önce bir dakika bakar mısın lütfen? İnanılmaz bir şey oldu diyorum. Malina elinde bir fincan çayla odaya giriyor. Acele etmek zorunda. Çayını küçük yudumlarla içiyor ve soruyor. Ne oldu? Elbiseyi onun önünde başımdan geçiriyorum ve çok hızlı soluk alıyorum. Soluk soluğa geliyorum, neredeyse hiç konuşamaz oluyorum. Bu elbiseden ötürü olmalı. Yalnızca bu elbiseden kaynaklanabilir. Bu elbiseyi neden hiç giyemediğimi ansızın biliyorum. Görmüyor musun? Çok sıcak bu elbisenin içi. İnsan eriyor. Çok sıcak tutan bir yün olmalı. Burada başka elbise yok mu? Malina şöyle diyor. Bence bu elbise sana yakışıyor. Bu elbisenin içinde çok hoş oluyorsun. Fikrimi gerçekten öğrenmek istersen eğer, bu sana gerçekten son derece yakışıyor. Malina çayını bitirdi. Biraz daha dolandığını duyuyorum. Alışılmış adımlar, yağmurluğun, anahtarın, birkaç kitap ve kağıdın aranması. Banyoya geri dönüyorum ve aynaya bakıyorum. Elbise hışırdıyor ve derimi ellerimin bileklerine değin kıpkırmızı yapıyor. Korkunç, çok korkunç. Bu elbiseye cehennemin iplikleri de karıştırılmış olmalı. Bu benim ne sus giysim. Bu elbiseye ne olduğunu bilemiyorum. Onu hiç giymek istememiştim. Herhalde nedenini biliyordum. Ve ölü bir telefonla olan yaşamım. Ya o ne zamandan beri sürmekte? Bu konuda hiçbir yeni elbise avuntu olamaz. Telefon çaldığında kimi zaman hala saçma bir ümitle doğruluyorum yerimden ama sonra daha derinden gelen değiştirilmiş bir sesle alo diyorum. Çünkü hattın öteki ucunda o anda konuşmak istemediğim ya da konuşamayacağım biri bulunuyor hep. Daha sonra uzanıyorum ve ölmüş olmayı istiyorum. Ama bugün telefon çalıyor, elbise tenimi dalıyor, dalgın dalgın telefona gidiyorum, sesimi değiştirmiyorum, değiştirmediğim çok da iyi olmuş çünkü telefon yaşıyor bugün. Telefon eden Ivan. Başka türlü olamazdı zaten, sonunda Ivan telefon etmeliydi. Ivan bir cümle söyler söylemez beni yine yükseklere ulaştırıyor, kaldırıyor, tenimi yatıştırıyor, içimde şükran duygusuyla evet diyorum. Evet, evet diyorum. Bu akşam için Malina'dan kurtulmam gerek. Ona bir şey telkin etmeye çalışıyorum. Nihayet bazı yükümlülükleri var. Çağrıları hep geri çeviremez. Kurt'a bugünlerde bir akşam ona gideceğine söz vermişti. Bugün giderse eğer, kurt çok sevinecek, yaptığı yeni resimleri Malina'ya göstermek istiyor ve Van şuralarda kurta gelecekler. Malina'nın bundan ötürü mutlaka gitmesi gerek. Çünkü Vaşura içki içtiği takdirde o zaman pek kolay olmaz. Malina da orada olmadığı takdirde eski kavgalar yine ortaya dökülür. Buna karşılık Malina'ya bugünlerde bir akşam onunla birlikte Jordan'lara gitmeye söz veriyorum. Çünkü çağrılarını artık daha fazla geri çeviremeyiz. Yılda iki kez Leo Jordan'a gitmemiz gerekiyor. Malina herhangi bir güçlük çıkartmıyor. Bu akşamı Svoboda ile birlikte geçirmesi gerektiğini hemen anlıyor. Zaten ben hep haklıyımdır. Bunu ben düşünmeseydim Malina resmen unutacaktı. Bana sahip olduğu için gerçekten mutlu. Teşekkür dile getiren bakışlarla bana bakmadan evden çıkmıyor ve ben de en sevecen ifadeyle şöyle diyorum. Elbiseden dolayı özür dilerim. Bugün elbiseyi gerçekten çok istiyorum. Tam onu giyecek havadayım. Her zaman nasıl da doğru olanı seçiyorsun? Ölçüleri nereden biliyorsun? Elbise için sana binlerce kez teşekkür ederim. Saat 8'e kadar bir kitaptan bir şeyler okuyorum. Çünkü yemek hazır. Ben de makyajımı ve saçımı tamamladım. Konusu karşısında insan doğasının ilgisiz kalamayacağı bu tür araştırmaları izlerken bunların karşısında umursamaz bir tavır takınmak boşunadır. Daha sonra önyargılarla kararlı biçimde savaşma konusunda takıldım kaldım. Düşüncelere dalmamın bir nedeni de artık bütün kitaplarımın bulunmayışı, ahlak duyusu Hutchesson'un muydu yoksa Shaftesbury'nin mi ama bugün yön duyum yok, buna karşılık hep sanki kalmış gibi gözükmeme karşın bir summa cum laudem var. Dildeki damaksıl öğe. Yıllardır dilimde paslanmakta olan sözcükler biliyorum ve dilimin üstünde her gün eriyen, hemen hiç yutamadığım, hemen hiç dışarı itemediğim sözcükleri de çok iyi biliyorum. Ayrıca sorun nesnelerin zamanla giderek daha az satın alabildiğim ya da görebildiğim nesnelerin kendisi değil, bu nesneleri göstermeye yarayan ve duymaya dayanamadığım sözcüklerdi. 200 gram dana eti. İnsan nasıl anlatır bunu diliyle? Sorun danalara özel bir önem vermem değil ama başka şeyler de var. Yarım kilo üzüm, taze süt, bir deri kuşak. Tamamı deriden yapılma, bir madeni para, örneğin bir şilin. Benim için paranın tedavül sorununu bir değer yitirmeyi ya da altınla dengelemeyi simgelemez. Ansızın ağzımda bir şilin vardır, hafif, soğuk, yuvarlak, tükürmeye yarayan, insanı rahatsız eden bir şilin.